Ayrım 28.
Böyle bir duygunun bulunduğu yerde özgürlük olamaz. Coşkulu kişiler ancak zor kullanılarak dizginlenebilir. Dizginlenmedikleri zaman ise bunlar birbirlerine karşı zora başvururlar. 1920'de Pekin'de tanıştığım bir Bolşevi'yi hatırlıyorum. Bu zat odada bir aşağı bir yukarı dolaşarak tamamıyla gerçeği anlatan şu sözleri tekrarlıyordu. If we de not kill them, they will kill us. Bir dipnot. Bu bozuk söyleyişli İngilizce cümle şu anlamı taşıyor. Biz onları öldürmezsek onlar bizi öldürecek. Bu ruh durumunun bir yanda bulunması pek tabii karşı yanda da aynı ruh durumunun doğmasına yol açar. Bunun sonucunda da bir ölüm kalım kavgası çıkar ve bu kavgada her şey utkuya feda edilir. Kavga sırasında hükümet askeri nedenlerle despot bir iktidar kimliğine bürünür. Sonunda eğer utkuyu hükümet elde ederse iktidarını önce düşmandan arta kalanları ezmekte, sonra da kendi ardınca gidenler üzerinde diktatörlüğünü sürdürmekte kullanır. Elde edilen sonuçla başlangıçta heveslilerin uğrunda dövüştükleri amaç arasında dağlar kadar ayrım bulunur. Coşku bazı sonuçlar sağlayabildiği halde asla amaç tuttuğu sonuçları sağlayamaz. Toplu coşkuya hayranlık duymak basiretsizlik ve sorumsuzluktur. Zira böylesine bir coşkunun sonucu şiddet, savaş ve esarettir. Savaş, despotizmin belli başlı destekleyicisi ve sorumsuz iktidardan elden geldiği kadar kaçınabilmeyi sağlayan bir sistemin kurulmasına da en büyük engeldir. Bundan dolayı savaşın önlenmesi sorunumuzun önemli, hatta diyebilirim ki en önemli bir bölümüdür. Ben öyle inanıyorum ki dünya savaş korkusundan bir kurtulabilse, hangi biçim hükümet ya da hangi iktisadi sistem altında olursa olsun, insanlar zamanla yöneticilerinin azgınlığına gen vurma yollarını bulabilirler. Öbür yandan bütün savaşlar, özellikle de modern savaş, çekingenlerin bir önder aramalarına neden olarak ve daha atılgan ruhluları bir toplum olmaktan çıkarıp bir sürü haline getirerek diktatörlüğe yol açar. Savaş olasılığı bir çeşit yığın psikolojisinin doğmasına neden olur. Bu yığın psikolojisi de hem despotluk hem de savaş olasılığını arttırır. Bu bakımdan toplumları kolektif histeriye kapılmaya en elverişsiz ve demokrasiyi başarıyla uygulamaya en elverişli kılacak cinsten eğitim üzerinde durmamız gerekir. Demokrasinin başarı kazanması için ilk bakışta taban tabana zıt gibi görünen iki niteliğin çok yaygın olması zorunluluğu vardır. Bir yandan insanların bir dereceye kadar kendilerine güvenleri olmalı ve bu insanlar kendi yargılarını güçlendirmeye istekli bulunmalıdır. Pek çok insanın içinde rol alabileceği birbirine karşıt propagandalar olmalıdır. Ama öbür yandan insanlar kendi çıkarlarına karşı bile olsa çoğunluğun kararlarına boyun eğmeye de razı olmalıdır. Bu iki koşuldan herhangi biri bulunmayabilir. Halk aşırı derecede boyun eğik olabilir ve güçlü bir liderin ardına takılarak onu diktatör yapabilir. Veya her iki tarafta aşırı derecede kendini kabul ettirmek arzusu besleyebilir. O zaman da ulus anarşi içine düşer. Eğitimin bu konuda neler yapabileceğini iki ayrı başlık altında gözden geçirebiliriz. Birincisi karakter ve duygularla ilgili olarak, ikincisi de öğretimle ilgili olarak. Birincisinden başlayalım. Demokrasinin işleyebilmesi için halkın mümkün olduğu kadar nefretten, yıkıcılıktan, aynı zamanda korku ve uşakça boynu eğiklikten uzak bulunması gerektir. Bu duygular siyasal ya da iktisadi koşullarla yaratılabilir. Ama benim üzerinde durmak istediğim nokta halkın bu gibi duygulara en az elverişli kılınmasında eğitimin oynadığı roldür. Bazı ana babalar, bazı okullar çocuklara mutlak itaati öğretmekle işe başlarlar. Bu girişim hemen hemen her zaman ya bir köle ya da bir asi doğurur ki demokrasi için bunların ikisi de geçerli değildir. Şiddetli disiplin uygulayan eğitimin sonuçları konusunda Avrupa'nın bütün diktatörleri benimle aynı görüştedirler. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra hemen hemen bütün Avrupa ülkelerinde disipline fazla yer verilmeyen, öğretmenlere fazla saygı gösterilmeyen bir takım özgür okullar vardı. Ama askeri zorbalık rejimleri Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde içinde olmak üzere birer birer okullardaki bütün özgürlükleri kaldırdılar. Eski biçim eğitime döndüler ve öğretmenlere bir çeşit minyatür führer ya da duce gözüyle bakılması usulünü getirdiler. Bundan şu sonucu çıkarabiliriz. Diktatörlerin hepsi de okulda özgürlüğü, demokrasiye uygun bir eğitim, okulda mutlakiyeti ise devlet mutlakiyetinin doğal bir prelüdü saymaktadır. Bir demokraside her erkek ve kadın ne bir köle ne de bir asi olmalıdır. Her erkek ve kadın bir vatandaş, yani hükümetin düşünüşünü gerektiği kadar ama daha fazla değil, benimseyen ve başkalarının da benimsemesine izin veren bir kişi olmalıdır. Demokrasi bulunmayan yerde hükümetin düşünüş biçimi, efendilerin kölelere karşı sahip oldukları düşünüş biçimidir. Oysa demokrasi olan yerde hükümetin düşünüş biçimi, bireyin kendi görünüşünü bir noktaya kadar kuvvetle ortaya koyabilmesini gerektiren, eşit işbirliğini kabul eden düşünüş biçimidir. Bu bizi birçok demokratlar için bir dert kaynağı olan şeye, yani ilke denilen şeye getirir. Demokratların çoğu fedakarlıktan bir davaya kahramanca bağlılıktan ve bunun gibi az çok kuşkuyla bakılması gereken şeyler olarak söz ederler. Bir parçacık psikoanaliz, bu güzel adların altında yatan asıl şeylerin bambaşka, gurur, nefret ya da öç alma isteği gibi idealleştirilmiş, kolektifleştirilmiş ve soylu bir idealizm biçimi içinde cisimlendirilmiş şeyler olduğunu gösterir. Yurdu için dövüşmeye hazır, hatta hevesli olan savaşçı yurtseverin öldürmekten zevk aldığı kuşkusunu bir dereceye kadar beslememiz akla uygundur. Çocukluğunda sevgi görmüş, mutlu kılınmış, gençliğinde dünyayı barış içinde bulmuş insanlardan meydana gelen yumuşak yaratılışlı bir toplulukta, yurtseverlik gibi, sınıf savaşı gibi, daha neler neler gibi yığın halinde insan öldürmek amacıyla bir araya gelmekten ibaret idealizm biçimleri gelişmezdi. Bence idealizmin zalimce biçimlere yönelişinin ardında biraz da insanların çocukluk dönemlerindeki mutsuzluklar yatmaktadır. Ve eğer çocuklukta verilen eğitim, kazandırılan duygular bakımından gerektiği gibi olsa, bu zalimce eğilimler büyük çapta azaltılabilirdi. Bağnazlık kısmen duygusal, kısmen de ansal bir kusurdur. Bağnazlıkla savaşmak için insanları sevecen kılan mutluluğu sağlamaya ve insanlarda bilimsel bir düşünüş biçimi yaratan türden zekayı geliştirmeye çalışmak gerektir. Demokrasinin başarılı olması için gerekli olan ruhsal yapı, düşünce yaşamında bilimsel ruh yapısı neyse odur. Bu, kuşkuculukla dogmacılık arasında yarı yolu belirleyen bir aşamadır. Kabul olunmak gerekir ki, gerçek ne tamamıyla elde edilebilir bir şeydir, ne de tamamıyla elde edilemez bir şey. Gerçek, ancak belirli bir dereceye kadar o da büyük güçlüklerle elde edilebilir. Mutlakiyet, modern biçimleri içinde her zaman bir akide ile birlikte görünür. Hitler'in akidesi, Mussolini'nin akidesi ya da Stalin'in akidesi. Mutlakiyet olan yerde gençlerin kafasına daha onlar düşünebilecek hale gelmeden bir takım inançlar yerleştirilir. Ve bu inançlar öylesine sürekli, öylesine ısrarlı bir biçimde tekrarlanarak öğretilir ki, öğrencilerin ileride çocukluklarında edindikleri bu derslerin büyüleyici etkisinden kurtulabilmeleri beklenemez. Bu inançlar, o inançları hiç değilse gerçek gibi gösterecek nedenler bile ileri sürülmeksizin, sadece papağan gibi tekrarlama yoluyla yığın histerisi, yığın telkini yoluyla yerleştirilir kafalara. Bu yoldan birbirlerine karşıt iki akide öğretildi mi insanlara, bu akideler karşılıklı geçip tartışabilecek iki parti değil, dövüşecek iki ordu yaratır. Hipnotize edilmiş olan her bir otomat, en kutsal olan her şeyin kendi tarafının yengisine bağlı olduğu, öte yandan en korkunç olan her şeyi de karşı tarafın temsil ettiği inancını besler. Böylesine bağnaz taraflar millet meclisinde karşı karşıya gelip de bakalım hangi taraf çoğunlukta diyemezler. Her iki tarafta kutsal bir davayı tuttuğundan böylesi onlar için çok uzun zaman alacak, sıkıcı bir yoldur. Diktatörlüklerden kaçınılması isteniyorsa bu biçim bağnazlığın önüne geçilmeli ve eğitimin temelini bu bağnazlığı önleme çareleri meydana getirmelidir. Eğer eğitimin kumanda ipleri benim elimde olsaydı, her konu alanında o konuyu ilgilendiren hususları en ateşli ve en mükemmel biçimde savunan kişilerin hepsini BBC'de konuşturur ve çocuklara bunları dinletirdim. Öğretmenleri sonra çocuklardan, bu konuşmalardan ileri sürülen kanıtları özetlemelerini ister ve onlara usul usul güzel konuşma sanatı ile somut kanıtların birbiriyle ters orantılı olduğunu anlatırdı. Bir demokrasi için vatandaşların güzel konuşma sanatının etkilerine karşı bağışıklık kazanması son derece önemlidir. Modern propagandacıların öğretmenleri, akla uygun olmayan inançlar yaratılması tekniğinde öncülük eden reklamcılardır. Eğitim, eğitilmemişlerin doğal saf dillilikleriyle doğal kuşkuculuklarının etkilerini yok etmek amacına uygun bir biçimde düzenlenirdi. Ortada hiçbir neden yokken, güçlü bir biçimde ifade edilmiş bir söze inanmak alışkanlığıyla en esaslı kanıtlara dayanan ama güçlü ifade edilememiş bir söze inanmamak alışkanlığını ortadan kaldırmayı hedef tutardı bu eğitim. İşe, anaokulundan başlar, çocukların önüne istediklerini seçebilecekleri iki tür şekerleme koyardım. Şekerlemelerin iyi olanları çok soğuk bir ifadeyle ve sadece nelerden yapıldığı anlatılarak, son derece tatsız, berbat olan öteki şekerlemeler ise en mükemmel reklamcılar tarafından büyük bir ustalıkla salık verilirdi. Bu dersten bir süre sonra çocukları tatillerini geçirebilecekleri iki yerden birini seçme durumuyla karşı karşıya bırakırdım. Bu yerlerden güzel olanını fiziki coğrafya haritasına dayanarak, kötü olanını ise görkemli afişlere dayanarak salık verdirirdim. Tarih dersleri de hemen hemen buna benzer bir anlayışla verilirdi. Geçmişte büyücülüğün gerçekliği gibi, köleliğin iyiliği gibi, kimsenin tutmadığı görüşleri büyük bir dirayet göstererek savunan önemli hatipler ve yazarlar çıkmıştır. Gençlere bu hitabet ustalarının tanıtılmasını, gençlerin de bu ustaların hem hitabet güçlerini hem de inatçılıklarını değerlendirmelerini sağlardım. Derece derece, yavaş yavaş günün sorunlarına geçerdim. Kendi tarihlerini iyice sindirmeleri için İspanya hakkında ya da o sırada en çok tartışma konusu olan sorun üzerine önce Daily Mail'da yazılanları, sonra da Daily Worker'da yazılanları okuturdum. Sonra onlardan gerçeğin ne olduğunu çıkarmalarını isterdim. Zira demokratik bir rejimde yaşayan vatandaşlar için gazete okuyarak gerçeği çıkarmakta ustalık kazanmaktan daha önemli pek az şey vardır. Bu amaçla Birinci Dünya Savaşı'nın en buhranlı günlerinde çıkan gazetelerle sonradan resmen tarihe geçen kayıtlar arasında gençlere karşılaştırma yaptırmak çok öğretici olurdu. Savaş histerisinin doğurduğu, zamanın gazetelerinde ortaya konulan çılgınlık karşısında öğrencileriniz afallayınca da, onları dengeli ve ihtiyatlı bir yargılama yeteneğine sahip olmadıkları takdirde, hükümetin terör ve kan hırsı yaratma yolunda girişeceği ilk kışkırtmada, hepsinin bir anda aynı biçimde bir çılgınlığa kapılabilecekleri konusunda uyarırdınız. Bununla birlikte vatandaşlara tamamıyla olumsuz bir duygusal tutum kazandırılması gerektiği tezini savunuyor değilim. Bütün güçlü duyguların yıkıcı bir çözümleme süzgecinden geçirilmesi gerektiğini söylemiyorum. Ben bu tutumu sadece toplu histerinin temeli olan duygulara karşı savunuyorum. Zira savaşları ve diktatörlükleri kolaylaştıran şey toplu histeridir. Ne var ki bilgelik sadece anlaksal değildir. Anlak yön verebilir, yönetebilir ama eyleme yol açan gücü doğurmaz. Gücün duygulardan üretilmesi gerektir. Toplumsal sonuçları bakımından hayırlı duygular, nefret, kin ve korku kadar kolay yaratılamaz. Bunların yaratılabilmesi büyük çapta çocukluk çağında verilecek etkilere dayanır. Büyük çapta da iktisadi koşullara. Buna rağmen üzerinde iyi duyguların yeşereceği toprağı beslemek ve insan yaşamına değer kazandıran şeylerin ne olduğunu iyice anlatmak bakımından, sıradan eğitim içinde de bir şeyler yapılabilir. Geçmişte dinin belli başlı amaçlarından biri de buydu. Bununla birlikte kiliselerin daha başka amaçları da vardı ve dayandıkları dogmatik temeller güçlükler yaratıyordu. Geleneksel dine artık olanak tanımayanlar için daha başka yollar da vardır. Bazıları gerek duydukları şeyi müzikte, bazıları da şiirde bulurlar. Bazılarına göre de astronomi aynı amaca hizmet eder. Yıldızlar aleminin ne kadar büyük, ne kadar yaşlı olduğu konusu üzerinde durup düşündüğümüz zaman, bu minicik gezegenin üzerindeki anlaşmazlıklar bir parça önemini kaybetmekte ve tartışmalarımızın acılığı az çok saçma gözükmektedir. Bu olumsuz duygu bizi özgürlüğe kavuşturduğu zaman ise müzik veya şiir, tarih veya bilim, güzellik veya acı yoluyla insan yaşamında gerçekten de değerli şeylerin bir savaş alanında geçen olaylarda ya da siyasetlerin çatışmasında yahut da insan yığınlarının dıştan zorla kabul ettirilmiş bir hedefe doğru uygun adımla yürüyüşünde olmayıp bireysel olduklarını daha iyi anlayabiliyoruz. Toplum yaşamında örgütlenme zorunludur. Ama sadece bir mekanizma olarak zorunludur. Yoksa kendinden ileri gelen değere sahip bir şey değildir örgütlenme. İnsan yaşamında en değerli olan şeyle bütün büyük din öğretmenlerinin sözünü ettikleri şey arasında büyük benzerlik vardır. Korporatif devlete inananlar en yüce etkinliğimizin kolektif etkinlik olduğu tezini savunurlar. Halbuki ben hepimizin en yüce etkinliğimize ayrı ayrı yollardan ulaştığımızı ve kalabalığın duygusal birliğinin ancak aşağı bir düzeyde sağlanabileceğini iddia ediyorum. Liberal devlet görüşüyle totaliter devlet görüşü arasındaki en esaslı ayrılık, birincisinin devletin çıkarının en sonunda bireyin çıkarı anlamını taşıyacağını düşünmesi ve bireyi devlete bu amaç için gerekli birer parça çıkarları, yöneticilerin çıkarlarını gizleyen bir maskeden başka bir şey olmayan mistik bir mutlakiyet uğrunda feda edilmesi gereken birer parça olarak görmesidir. Eski Roma'da devlete tapma akidesinden bir şeyler vardı. Ama Hristiyanlık imparatorlarla savaşıp onları yendi. Liberalizm, bireyi değerlendirme konusunda Hristiyan geleneğini izlemektedir. Liberalizme saldıranlar ise Hristiyanlıktan önce geçerli olan bazı akideleri yeniden canlandırıyorlar. Ta başından beri devlete tapanlar, eğitimi başarının kilit noktası olarak görmüşlerdir. Bu görüş örneğin Fichte'nin enine boyuna eğitim üzerinde duran Alman Ulusuna Söylev adlı eserinde görülür. Fichte, isteklerini aşağıya aldığım parçada ortaya koymaktadır. Eğer birisi çıkıp da şöyle söyleseydi, eğitimin öğrenciye doğruyu gösterip bunu ona kuvvetle tavsiye etmesinden, öğrencinin bu tavsiyeleri tutmasının kendi yararına, tutmamasının ise yine kendi zararına olacağını göstermesinden, ona hiçbir eğitimin elinden alamayacağı bir özgür irade sahibi olduğunu anlatmasından daha fazla ne istenebilir eğitimden? Kendi kafamda tasarladığım eğitimi daha keskin çizgilerle belirtebilmek için bu soruya, bugüne kadarki eğitimin ilk yanlarının, öğrencinin özgür iradesinin böylece tanınmış ve bu iradeye güvenilmiş olmasında bulunduğu, böylelikle de bu eğitimin yetersizlik ve boşluğunun kendiliğinden kabul edilmiş olduğu yanıtını verirdim. Zira bütün güçlü etkilerinden sonra eğitim, hala daha iradenin özgür, yani iyi ile kötü arasında kararsız bulunduğunu kabul etmekle, iradeye ve insanın esas kökü irade olduğuna göre insana biçim veremediğini, vermek de istemediğini ve bunu tamamıyla olanaksız saydığını kabul etmiş olur. Yeni eğitim tam tersine el attığı alanda irade özgürlüğünü tamamıyla ortadan kaldırmayı hedef tutmalıdır. Fichte'nin iyi insan yaratma isteğinin nedeni iyi insanların kötü insandan daha makbul oluşları değildir. Ona iyi insan yaratma isteğini veren neden şudur. Alman ulusu sadece böyle iyi insanlar sayesinde daim olabilir ama kötü insanlar yüzünden ister istemez başka uluslarla birleşmek zorunda kalır. Bütün bunlar liberal bir eğitimcinin elde etmek isteyebileceği şeyin tam tersi bir tezin anlatımı olarak kabul edilebilir. liberal eğitimci, irade özgürlüğünü ortadan kaldırmak isteğinden tamamıyla uzak, bireyin yargılama yeteneğini güçlendirmeyi amaç edinecektir. Liberal eğitimci, bilgi elde etme yolunda bilimsel tutumu kafalara yerleştirmeye çalışacaktır, elden geldiği kadar. İnançları, kanıtlara karşı duyarlı ve kanıtlara cevap verebilecek niteliğe sahip kılmaya çalışacaktır. O, öğrencilerinin önüne her şeyi bilen bir insan pozunda çıkmayacak ya da mutlak iyiye ulaşmaya çalıştığı bahanesiyle kendini iktidar aşkına kaptırmayacaktır. Politikacı için olduğu gibi eğitimci için de iktidar aşkı en büyük tehlikedir. Çocukların eğitimini korkmadan ellerine verebileceğimiz eğitimci, çocukları herhangi bir davanın propaganda ordusuna katılacak birer asker olarak görmemeli, onları birer insan olarak sevmeli. Fichte ve Fichte'nin ideallerini kalıt alan iktidar sahipleri bir çocuk gördükleri zaman şöyle düşünürler. İşte, avucumun içinde yoğurabileceğim, amaçlarıma hizmet edecek bir makine gibi davranmayı öğretebileceğim ham madde. Yaşama sevinci, kendiliğindenlik, oynama güdüsü ve dışarıdan zorla kabul ettirilen bir amaç için değil de, insanın kendi içinden doğan bir amaç için yaşama arzusu, işte bütün bunlar şimdilik hep birer engel olarak karşıma çıkabilir. 7. Kaset 2. Yüzün Sonu. İktidar, Bertrand Russell, 8. Kaset 1. Yüz. Ama okul yılları içinde benim ona zorla kabul ettireceğim eğitimden sonra bunların hepsi ölüp gidecektir. Düş gücü, sanat, düşünce kudreti hep itaat tarafından yok edilecektir. Neşenin öldürülüşü, bağnazlığın kolaylıkla benimsenmesini kolaylaştıracaktır. Ve sonunda ben, bu insandan ham maddeyi taş ocağından çıkma bir taş ya da kömür madeninden çıkma bir kömür parçası kadar edilgen olarak bulacağım. Onları sürükleyeceğim savaşlarda kim ölecek, kimi kalacak, ölenler birer kahraman gibi yücelmişlik duyarak ölecekler, kalanlar da benim okullarımın kendilerini alıştırmış olacağı kopkoyu bir ansal kölelik içinde benim kölelerim olarak yaşamayı sürdürecekler. Çocuklara doğuştan sevgi besleyen her insan için bütün bunlar dehşet vericidir. Çocuklara nasıl otomobil altında kalmamayı, ezilmemeyi öğretiyorsak, aynı biçimde onlara zalim fanatikler tarafından ezilmemeyi de öğretmeli ve bu amaçla az çok kuşkucu ve tamamiyle bilimsel bir düşünce bağımsızlığı yaratmaya, aynı zamanda da her sağlıklı çocukta bulunması doğal olan yaşama sevincini korumaya çalışmalıyız. Liberal bir eğitimin görevi şudur. Çocuklara egemenlikten daha başka şeylere değer verebilme yeteneğini kazandırmak, özgür bir topluluk içinde yaşayacak akıllı vatandaşlar yetiştirilmesine yardım etmek ve bireysel yaratıcılık içinde vatandaşlık hak ve görevleriyle özgürlüğü birleştirmek suretiyle insanlara, insan yaşamına bir parlaklık verebilme yeteneğini kazandırmak. Birkaç eğitimci bunun gerçekleştirebileceğini göstermiştir. Kitabın sonu. 13 Şubat 2001.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. Körler Bölümü @ibb.gov.tr 0212 417 25 46 0212 417 19 25